Ayrım 2. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 16. İnsan pek de vefalı bir varlık değil. Kurbanın kart vizitinde yazılı ev Samatya'daydı. İstanbul'un 7 tepesinden 7.sinin eteklerinde. Yaşadığım Balat kadar olmasa da hep sevmişimdir Samatya'yı. İstanbul'u İstanbul yapan kadim semtlerden biridir. Bir zamanlar daha çok Ermeni nüfus yaşarmış bu güzel semtte. Bazen Tatavla dışında farklı bir yerde rakı içmek istediğimizde Evgenia ile buraya geliriz. Samatya derdi Evgenia buraya. Rumca adı buymuş. Kumluk, kumsallık anlamına gelirmiş. Benim ise Samatya denince aklıma çatıları güneş, pencereleri deniz kokan kâgir evler gelir. Eski kiliseler, camiler, dar sokaklar gelir. Dar sokaklardaki küçük meyhaneler gelir. Binlerce yıllık surların arasından her gün binlerce İstanbulluyu taşıyan, bıkkınlık nedir bilmeyen banliyö trenleri gelir. Ama Samatya'da Balat kadar yorgundur, yaşlıdır, yıpranmıştır. Bu yüzden maktulün iki katlı ahşap evinin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Narin, mor çiçekleri demir kapının üzerinden sarkan, gümrah iki erguvan ağacının arasından geçerek girdik küçük bahçeye. Koca gövdesi eğilmiş, ta Bizans'tan kalmış izlenimi veren bir incir ağacı karşıladı bizi. İyice yükselen güneşin sıcaklığıyla baygın, insanın genzini yakan bir koku yayıyordu ortalığa. Kavgacı martıların cırtlak sesleri geliyordu bir yerlerden. Arka sokaktan çocuk gülüşleri yükseliyordu. Hayranlıkla binayı süzen Ali yutkunarak mırıldandı. Ne güzel evmiş be, bahçesi bile var. Arkeologlar iyi maaş alıyor olmalı. Ali'den birkaç metre öndeydi Zeynep. Neredeyse binanın kapısına ulaşmıştı. Ama dönüp arkadaşına laf yetiştirmekte gecikmedi. Ya da adam kazılardan sağlam bir define çıkardı. Belki de bu yüzden öldürmüşlerdir. Defineden arkadaşlarına pay vermediği için. Ali ciddi miydi yoksa şaka mı yapıyordu belli değildi. O zaman arkeolog arkadaşlarını araştıralım diye yanıtladı Zeynep. Ama yüzündeki gülümseme bütün bu sözleri eğlence için sarf ettiğini gösteriyordu. Hatta hepsinin mal varlıklarını kontrol edelim. Define var mı yok mu bilmiyorum ama sanırım bu dediklerinin hepsini yapmak zorunda kalacağız. Sözlerim Zeynep'in yüzündeki gülümsemeyi sildi. Ali'nin bakışları da kırmızı sardunyalardan bana çevrildi. Artık ciddileşme zamanıydı. Hadi girelim şu eve diyecekken cep telefonum çalmaya başladı. Ekranda Evgenia'nın adını görünce biraz telaşlandım. Bir dakika çocuklar diyerek uzaklaştım. Gümrah, erguvan ağaçlarının salkım salkım dökülen çiçeklerin altına gelince açtım telefonu. Merhaba Evgenia. Merhaba Nevzat. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hayır, iyi değildi, iyi olamazdı. Çünkü bu akşam ilk kez evime gelecekti. İlk kez yaşadığım mekana girecek, benimle aynı havayı soluyacak, orada ilk kez benim hayaletlerimle, acılarımla, yasımla karşılaşacaktı. Gergindi, çünkü onu evime çağırmak için yıllarca beklemiştim. Oysa ben teklifsizce girip çıkmıştım onun evine, meyhanesine, arkadaşların arasına, hatta Rum cemaatinin içine. Ama sıra bana gelince sabırlı Evgenia'm hep bir engelle karşılaşmıştı. Duygusal bir barikat, matemle sıvanmış bir duvar, acıyla yoğrulmuş bir uzaklık. Sonra alışmıştı buna. Bırakın açıkça dile getirmeyi, ima bile etmemişti. İşte bu nedenle olsa gerek, onu evime davet ettiğimde mutluluktan çok tedirginlik belirmişti yüzünde. "Emin misin?" diye sormuştu. "Nevzat, bundan emin misin?" "Eminim," demiştim biraz da kaşlarımı çatarak. "Tabii eminim. Emin olmasam çağırır mıyım?" "Emin miydim gerçekten?" Aslında bilmiyordum ama emin olmalıydım. Bu daha ne kadar sürebilirdi ki böyle? Evgenia benim en yakın arkadaşımdı. Yaşamda en güvendiğim insandı. Hepsinden önemlisi sevdiğim kadındı. Ya Güzide ile Aysun, kaybettiğim karım, kızım? Evet, onların hayalleri, izleri, eşyaları, kokuları, evimin duvarları arasında hala duyduğum sesleri. Doğru, hala onların anılarıyla yaşıyordum. Ama Güzide ile Aysun ölmüştü. Bunu kabullenmek ne kadar zor olsa da, onlardan bir türlü kopamasam da gerçek buydu. Kader mi, lanet mi, kötü şans mı, adına ne dersek diyelim, o korkunç patlama karımla kızımı çekip almıştı benden. Ama hayat devam ediyordu. insan istemese bile başkalarıyla karşılaşıyor, başkalarını seviyordu. Başkalarına duyulan sevgi, ölenlere duyulan bağı azaltmamalıydı. Buna evet demenin kendimi kandırmak olduğunu biliyordum. Hayat canlılara öncelik tanırdı. Ölenlerin görüntüleri, sesleri, kokuları, anıları, izleri ağır ağır silinir giderdi. Acı ama galiba başka yolu da yoktu. İnsan pek de vefalı bir varlık değildi. Önemli olan ölenleri tümüyle unutmamak. Ruhlarından bir parçayı benliğinize katarak onların gönlünüzde yaşadığına kendinizi ikna etmekti. İkna etmekti diyorum çünkü zamanla yüzlerini bile hatırlamakta güçlük çekeceğimiz, sevdiklerimizin ruhumuzdaki etkileri, yaşamın canlı görüntüleri, sarsıcı olaylarıyla ağır ağır silinip giderdi belleğimizden. Her ne kadar bunun tersini kendime sık sık yinelediysem de acı gerçek buydu ve bu gerçek beni avucuna almakta gecikmemişti. Ona daha fazla direnememiş, bir yol ayrımına gelmiş ve teslim olmuştum. O yol ayrımında Evgenia beni bekliyordu. Onun da yardımıyla düştüğüm yerden doğruldum, yeniden ayakta durmayı, acılarımla birlikte yürümeyi öğrendim. Normal insan diye bir şey varsa işte o insanlardan biri olmaya çalıştım. Ve Evgenia'ya minnetimi belirtmek için aslında yıllar önce yapmam gereken daveti yaptım. Onu evime çağırdım. Uzun bir kararsızlığın ardından kabul etti teklifimi ama tedirginliğini üzerinden atamadı. Her an fikrimi değiştireceğimden ya da onu kıracak bir davranışta bulunacağımdan korkuyordu. Telefonun öbür ucundan gelen sesi bu yüzden gergindi, tedirgindi. Onu rahatlatmam gerekiyordu. "Ne o?" dedim sesime sahici bir sitem ekleyerek. "Yoksa akşam gelmeyeceğini mi söyleyeceksin?" "Yok Nevzatçım, hiç öyle şey yapar mıyım?" Tedirginliği kaybolmuştu. "Şey gelirken diyorum, şu senin sevdiğin bizim mezelerden." Rolümü ustaca oynadım. "Hayır Evgenia, ne konuştuk? Bu akşam elini hiçbir şeye sürmeyeceksin. Hepsini ben ayarlıyorum." "Tamam o zaman." Rahatlamıştı. Onu ikna etmeyi başarmıştım ama kendimi ikna ettiğimden kuşkuluydum. Evgenia şakayla karışık sordu. "Peki neler olacak masada?" "Hayatında hiç görmediğin yiyecekler," diye iddialı konuşmamı sürdürdüm. "Mezeleri tattıktan sonra gel bizim meyhanede çalış dersen hiç şaşırmam." Küçük bir kahkaha attı. "Onu yemeklerini tatmadan da söylüyorum Nevzatçım. Bırak artık şu katillerle, canilerle uğraşmayı." Sesi ciddileşmişti. Yalvarır gibi bir hali vardı. "Sahiden diyorum, neden emekli olmuyorsun? Neden Tatavla'ya gelip çalışmıyorsun?" Böyle bir teklife asla evet demeyeceğimi bilmesine rağmen kim bilir kaçıncı kez tekrarlıyordu. Bozuntuya vermedim. "Yok öyle karambole getirip adam kapmak. Ben sendika isterim, sigorta isterim. Daha önemlisi dolgun bir maaş isterim. Devletin verdiğinden daha yüksek bir maaş." "Hepsi kabul," dedi oyuna katılarak. Belki de oyun oynamıyordu. Belki de her zamanki gibi samimiydi. İnançla sürdürdü sözlerini. "Yeter ki benimle çalışmayı kabul et." Duygusallaşmasına izin vermedim. Sözlerini oyun olarak algıladığımı anlaması için güldüm. "Biraz düşüneyim. Hem sen de işe alacağın adamın marifetlerini bir gör bakalım. Öyle bilmeden etmeden aşçı mı alınırmış?" Evgenia gülmedi. Sesindeki duygusallık hiç eksilmedi. "Söz konusu sen olunca bir şey bilmeme gerek yok ki." "Söz konusu sen olunca benim de bir şey bilmeme gerek yok Evgenyacığım demeliydim, diyemedim. Hiç değilse birkaç güzel sözle gönlünü almalıydım, yapamadım. Bakışlarım kapıyı açmış, beni bekleyen Zeynep'le Ali'ye kaymıştı. "Teşekkür ederim," demekle yetindim Evgenia'ya. "Böyle kabul görmek çok güzel. Neyse akşama geç kalma, tamam mı? Bak 8'de bekliyorum." "Kalmam, 8'de sendeyim." En küçük bir alınganlık belirtisi sezmedim. Sesi, alnımda dolaşan bahar rüzgarı gibi yumuşak, hemen arkamızdaki binlerce yıldır bu şehri koruyan surlar gibi kendinden emindi. Ama ben telefonu kapatıp evin kapısına yürürken nedense içimde derin bir burukluk hissettim. "Ne dersiniz başkomiserim? Eski bir sevgili mi?" Bahçedeki aydınlığın aksine evin içi alacakaranlıktı. Lavanta kokulu bir serinlik karşıladı eşikte bizi. Maktul Necdet Denizel, kıyıya yakın evlerde nem nedeniyle oluşan küf kokusunu lavantayla gidermeyi seçmiş olmalıydı. Karanlık bir sofadan geçerek, aralığından gün ışığı sızan kapıya yürürken duyduk sesi. "Merhaba, ben Kral Bizas, sarayıma hoş geldiniz." Tuhaf, boğuk bir sesti. Üçümüz de silahlarımıza sarıldık. çünkü evde kimsenin olmaması gerekiyordu. Öğrendiğimize göre maktul yalnız yaşıyormuş. En yakın akrabaları Ankara'daymış. Dar sofanın karanlık duvarlarına yaslanarak sessiz adımlarla kapıya yaklaştık. Aralık kapının önüne geldiğimizde sesi yeniden duyduk. "Merhaba, ben Kral Bizas. Sarayıma hoş geldiniz." Üçümüz göz göze geldik. Ali'ye kapıyı itmesini, Zeynep'e ise geride kalarak bizi korumasını işaret ettim. Hızla itti kapıyı Ali. Silahımı aydınlık salonda sesin geldiği yöne çevirdim. Işık gözümü aldı. Aldırmadan bağırdım. "Kıpırdama polis." Ses yeniden duyuldu ve en küçük bir ürküntü belirtisi bile göstermeden aynı sözcükleri yineledi. "Merhaba, ben Kral Bizas. Sarayıma hoş geldiniz." Gözlerim ışığa alışınca gülmeye başladım. Silahımı doğrulttuğum yerde büyükçe bir kafesin içinde gri gövdeli, kırmızı kuyruklu bir papağan nakaratını tekrarladı. "Merhaba, ben Kral Bizas. Sarayıma hoş geldiniz." Peşimden salona giren Ali ile Zeynep de makarayı koyuverdiler. Gerginliğin ardından gelen sinir boşaltması. "Demek bizim ünlü kral buymuş," diye toparlandı Ali. "Artık binlerce yıl önce ne oldu ne bitti hepsini öğrenebiliriz." Silahını yerine yerleştirirken arkadaşına takıldı Zeynep. "Şu ay yıldız meselesini de bir sor. Hani Yunanlılar neden bu simgeyi kullandılar diye merak ediyordun ya." "Daha iyi bir fikrim var," diyerek kafese yaklaştı Ali. Sanki karşısında gerçek bir hükümdar varmış gibi saygıyla eğildi. "Kudretli kralım, lütfedip söyler misiniz Necdet'i kim öldürdü?" "Tüneyinde gitti geldi Kral Bizas," ama yanıtlamak yerine soruyu tekrarlamayı seçti. "Necdet'i kim öldürdü? Necdet'i kim öldürdü?" Zeynep kıkırdarken Ali daha hayırlı bir iş yapıp kafesin önündeki boşalmış kabı aldı. Hemen oradaki yem paketinden doldurdu. "Bilmiyoruz ekselansları, biz de sizin bir şeyler söyleyeceğinizi umuyorduk." Hiç tanımadığı bir insanoğlunun yem kabına yiyecek koyduğunu gören Bizas heyecanla kanatlarını çırptı. "Söyleyeceğinizi umuyorduk, söyleyeceğinizi umuyorduk." Ali ile kuşun muhabbetini izleyen Zeynep kendi kendine mırıldandı. Papağanına Bizas adı koymakta ancak bir arkeoloğun aklına gelirdi. "Ama," dedi bizim muzip Ali şakasını sürdürerek, "Kral Bizas'ın bize yardım etmeye hiç niyeti yok." Yem kabındaki yiyecekleri mideye indirmeye başlayan papağan bir ara soluklanıp belki de teşekkür niyetine nakaratını tekrarladı. "Niyeti yok." "Evet başkomiserim." Kuştan fayda gelmeyeceğini anlayan Ali bana dönmüştü. "Korkarım kendi işimizi kendimiz göreceğiz." Öyle de yaptık. Hep birlikte aydınlık salonu incelemeye koyulduk. Kahverengi koltuklar, rahat bir divan, geniş ekran bir televizyon, yanında siyah renkli bir müzik seti, sol tarafında CD'ler, karşı duvar boyunca sıralanan birer metrelik ahşap dolaplar. Benim ilgimi duvarlardaki gravürler çekti. 7 taneydiler. Önce giriş kapısının yanındaki gravürlere baktım. İlkinde saray burnunda padişah köşkü önünde yapılan bir selamlama geçidi resmedilmişti. Sultan bütün ihtişamıyla tahtına kurulmuş, önünde tuhaf giysileriyle devlet görevlileri, saray erkanı, yeniçeriler el pençe divan durmuşlardı. Öteki gravürde çemberli taş vardı. Tarihi anıtın önünde oturan, ayakta dikilen, telaşsız, sakin dolaşan şehir halkı. Solda uçuk mavi perdelerle kapatılmış pencerenin yer aldığı duvarda ise sadece bu şehrin değil, belki de yeryüzünün en görkemli tapınağı Ayasofya görünüyordu. Önce kiliseden camiye çevirdiğimiz, şimdi müze olan Ayasofya. İki dinin çocuklarına tapınaklık yapmış bir mabet. Bahçesinde silüet halinde insanlar. Hangi ırktan, hangi kavimden, hangi dinden bilinmez. Hemen yanındaki gravürde bir başka muhteşem ibadethane. Fethin simgesi Fatih Camii. Sanatçı tıpkı Ayasofya gibi onu da dışarıdan resmetmişti. Bahçede abdest alan, namaza hazırlanan, kendi aralarında kim bilir hangi konuyu tartışan birkaç yüzyıl önceki hemşehrilerim. Karşıda duvardaki gravür bir tapınağı değil, görkemli bir hanedanlık konutunu gösteriyordu. Topkapı Sarayı'nı. Ressam sarayı şimdiki Salı Pazarı'nın oradan resmetmişti. Kuleleri, kubbeleri, bacalarıyla sanki masal denizinde yüzen büyülü bir kadırgayı andırıyordu Topkapı Sarayı. Hemen solundaki gravürde ise Mimar Sinan'ın şaheseri Süleymaniye Camii yükseliyordu. Caminin tüm görkemine rağmen avludaki dört minaresi çaresiz bir insanın elleri gibi inançla gökyüzüne uzanmıştı. Ve salonun öteki odaya açılan kapısının yanındaki tek gravür, Yedi Kule. Yedi Kule'nin görkemli surlarının hemen önündeki kapının yan tarafında bir adam sırtındaki küfesinde bostandan topladığı sebzeleri taşıyordu. Hemen gerisinde baldırı çıplak iki çocuk. Adamın çocukları mı yoksa zamanın İstanbul'unun kimsesizleri mi belli değil. Necdet Denizel bilir kişiymiş başkomiserim. Topkapı Sarayı gravürünün altındaki dolabın önünde dikiliyordu Ali. Elinde mavi kapaklı kalın bir klasör. Bakın burada raporlar var. Hepsinin altında da adamın imzası. Uzattığı klasörü aldım. Haklıydı. İçlerinde maktulümüzün de bulunduğu birçok heyet, birçok rapora imza atmıştı. Hem de aranan bir bilirkişiymiş diye mırıldandım. Baksana ne kadar çok raporda ismi geçiyor. Bu raporda bir otelin yapımını durdurmuşlar. Gösterdiği kağıtlara bakacaktım ki Zeynep'in sesi engel oldu. Başkomiserim, başkomiserim. Yan odadan sesleniyordu. Ne zaman ayrılmıştı bu kız salondan? Buraya gelir misiniz? Sesi ne telaşlıydı ne de heyecanlı. Ama önemli bir bulguya rastlamasa bizi çağırmazdı. Banyodaydı. Elinde tuttuğu küçük çakının ucundaki kahverengiye çalan sıva parçasını gösterdi. Kurbanı burada öldürmüş olabilirler. Ali ile ben çakının üstündeki sıvayla ilgilenirken sürdürdü sözlerini. Bakın yukarıda fayansların arasındaki sıva beyaz ya da bej ama alttakiler kırmızıya çalan kahverengi. Kurbanın kanı sıvanın rengini değiştirmiş olabilir. Ya adam çamurlu pantolonunu yıkadıysa diye karşı çıktı Ali ya da gömleğini kırmızıya boyadıysa ya da ne bileyim kirse. Sözleri mantıklıydı ama Zeynep yer temizleyicisini gösterdi. Banyonun zeminini sıvı temizleyiciliğe silmişler. Farkında değil misin? Her yer lavanta kokuyor. Eğilip temizleyicinin plastik kabına baktım. Gerçekten de üzerinde lavanta kokulu yazıyordu. Zeynep'in haklı olduğunu düşünmeye başlıyordum ki bizim dik baş itiraz etti. Bu bir şey kanıtlamaz. Eyvah, yine inatlaşmaya başlayacaktı bunlar. Allah'tan Zeynep uzatmadı. Anlarız Alicim, laboratuvarda incelemek yeterli. Bakmayın makul konuştuğuna. Aslında böyle söylerken bile kendi tezinin doğruluğundan emindi. Öte yandan keşke düşündüğü gibi olsaydı. Çünkü böylece cinayetin işlendiği yeri tespit etmiş olacaktık ki katillerin izlerini bulmak için bu önemli bir fırsat demekti. Ne zaman kesinleşir Zeynep? Kısa sürede anlaşılır başkomiserim. Güzel, sen sıva örneklerini topla, biz de içeriye bakalım. Çıkarken karşıdaki odanın kapısının aralık olduğunu fark ettim. Banyodan yansıyan ışık, kapıdan içeri sızmış duvardaki bir posteri aydınlatıyordu. Postere yöneldim, Ali de beni izledi. Odanın ışığını yakınca Mustafa Kemal'in mavi gözleriyle karşılaştım. Siyah kalpağın altından o arkeoloğun ölümüyle benim hiçbir ilgim yok der gibi alıngan bir ifadeyle bakıyordu. Adam Atatürk hayranıymış diye düş kırıklığı içinde söylendi Ali. Bu durumda Necdet'in Mustafa Kemal'e kurban edilmiş olması saçma. Başından beri bu ihtimale sıcak bakmasam da yardımcımın varsayımındaki eksikliği söylemek zorunda hissettim kendimi. Neden saçma olsun Ali? Adam Atatürk'ü sevdiği için de kurban edilmiş olabilir. Karşı çıkmadı Ali. Hatta ilk varsayımını ciddiye aldığım için memnun bile olmuştu. Ama her zaman söylediğim gibi erken bir sonuca varmak yanlıştı. Bakışlarım odayı taradı. Necdet burayı çalışma mekanı olarak kullanıyor olmalıydı. Üzerinde bilgisayar bulunan bir masa, karşı duvara monte edilmiş bir kitaplık. Masanın arkasına geçerek üstteki çekmeceyi açtım. Ali de karşıdaki kitaplığı karıştırıyordu. Çekmecede salonda gördüğümüze benzer dosyalar vardı. Sit alanları, tarihi mekanlarla ilgili konular. İkinci çekmeceyi açınca ters çevrilmiş bir çerçeve çarptı gözüme. Düzeltip baktım. Fotoğrafta bir kadın gülümsüyordu. Kumral, kısa saçlı, elmacık kemikleri çıkık, hafif çekik bal rengi gözleri dünyaya meydan okurcasına bakan bir kadın. Yaşını kestirmek güçtü. 30'unda da olabilirdi, 40'larında da. Hangi yaşta olursa olsun çekici bir kadındı. Daha da önemlisi tuhaf bir şekilde tanıdık geliyordu. Güzel kadınmış dedi Ali beğeniyle. Kitaplıkta işe yarar bir şeyler bulamayınca yanıma gelmiş, omzumun üzerinden elimdeki fotoğrafa bakıyordu. Ne dersiniz başkomiserim, eski bir sevgili mi? Bilmiyorum, anlayacağız. Çerçeveyi aralayıp resmi çıkardım, arkasına baktım. Gün, ay, yıl yazılmamıştı ama kağıdın sararmamış, renklerin solmamış olmasından pek de eski bir tarihte çekilmediği anlaşılıyordu. Şu çekmeceleri karıştıralım bakalım. Başka fotoğraf var mı? Vardı. En alttaki çekmecede çekik, ela gözlü, güzel kadınla maktulün yan yana çekilmiş düzinelerce fotoğrafını bulduk ki onlardan biri ikilimizin ilişkisini hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlatıyordu. Artık solmaya yüz tutmuş bir nikah fotoğrafı. Necdet Denizel siyah smokinlerini geçirmişti sırtına. Güzel kadınsa beyaz bir gelinlik içinde kuğu gibi süzülüyordu. İkisi de en az 10 yaş daha gençti. İkisi de mutluydu. İkisi de sevinç içinde objektife bakıyordu. Maktulün nüfus kağıdında evli olduğu yazmıyordu. Önemli bir ayrıntıyı hatırlatıyordu yardımcım. Boşandılar mı dersiniz? Öyle olmalıydı ama anlaşılan maktulümüz eski karısını unutamamıştı. Benden yanıt alamayan meraklı Ali, "Bakın başkomiserim," diyerek fotoğrafların yanında duran belgeyi gösterdi. Evlilik cüzdanı galiba. Haklıydı, bu eski bir evlilik cüzdanıydı. Açtım, kadınla erkeğin fotoğraflarının altında isimleri, evlenme tarihleri ve görevli memurun imzasının yanı sıra gelinin kızlık soyadı da yer alıyordu. Leyla Barkın. Sanki bu ismi daha önce duymuş gibiyim. Hatırlayacakmışım gibi yineledi yardımcım. Leyla Barkın. Evet, bana da yabancı gelmedi. Yazar mıydı bu? Kim? Kim yazar mıydı? Zeynep elinde delil torbası kapının eşiğinde durmuş bize bakıyordu. Çerçevedeki fotoğrafı gösterdi yardımcım. Bu kadın maktulün eski karısıymış. Adı da Leyla Barkın. Yaklaşıp merakla baktı Zeynep. Sonra gözlerini bana çevirdi. Yazar değil başkomiserim, müdire. Topkapı Müzesi'nin müdiresi. Hatırlasanıza 2 yıl önce müze bekçilerinden birinin şüpheli ölümünü soruştururken tanışmıştık. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.